Ayrım 3. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 27. Kral Bizas bu şehrin ilk kurucusu olarak kabul edilir. Zeynep'i maktulün banyosundan aldığı sıva parçalarını incelesin diye emniyet laboratuvarına bırakıp Sultanahmet'e geldiğimizde vakit öğleyi geçmişti. Salı günleri Topkapı Müzesi kapalı olduğu için yoğun bir telefon trafiğinin ardından Leyla Barkın'ın adresini öğrendik. Küçük Ayasofya Caddesi'nde iki katlı bir binanın üst katında yaşıyordu. Küçük Ayasofya'da Şadiye teyzem otururdu eskiden, ahşap bir binada. Bayramları elini öpmeye giderdim. O evden aklımda üç hatıra kalmıştır. Pencereden görünen Küçük Ayasofya Camii'nin kubbesi, koltuklara sinmiş vanilya kokusu ve yeryüzünün en nefis muhallebisi. Kocası Münip enişte şahane bir insandı. Öz kızları Süheyla'dan ayırmazlardı beni. En fazla bayram bahşişini onlardan alırdım. Nur içinde yatsınlar. İkisi de rahmetli oldu çoktan. Süheyla abla ise şimdi Kanada'da yaşıyor. Evlerini de bir işletmeci aldı, butik otele çevirdi. Leyla Barkın'ın oturduğu yer artık tükenmeye yüz tutmuş o güzelim ahşap İstanbul evlerinden biriydi. Daha ilk bakışta Necdet Denizel'in evi gibi elden geçirildiği anlaşılıyordu. Giriş katında hediyelik eşya satan büyükçe bir dükkan vardı. Sonradan eklendiği belli olan beyaza boyanmış demir bir merdivenden çıkarak ulaştık ikinci kata. Tam aklımda kaldığı gibiydi Leyla Barkın. Güvenli, soğuk, insana mesafeli duran bir kadın. Kim olduğumuzu öğrenince resmi bir tavırla sordu. "Buyurun, ne istemiştiniz?" "Beni niye rahatsız ediyorsunuz?" dercesine bakıyordu ela gözleri. Saçları fotoğraftaki gibi kısa değildi artık. Uçları omuzlarına değecek kadar uzamıştı. Yine de güzeldi. Hatta bu gergin haliyle daha da çekici görünüyordu. "Biraz uzun bir konu," diye bir girizgah yaptım. "İçeride daha rahat konuşuruz." Kararsızdı. Bizi tepeden tırnağa süzdükten sonra, "Kusura bakmayın, fakat gelmeden önce haber vermeliydiniz," dedi ince kaşlarını çatarak. "Çalışan bir kadınım ben. Evde bulmanız bile mucize. Her gün müzede olmak zorundayım." Haklıydı ama bir cinayet soruşturmasında zanlıdan randevu almaya kalkmak da görünmüş iş değildi. "Biz de meşgulüz Leyla Hanım." Ciddi olduğumuzu hissettirecek kadar otoriterdi sesim. Randevu isteyecek zamanımız yoktu. Sinirleneceğini sandım. Tersine gözlerinde aşina bir ifade belirdi. "Sizi nereden tanıyorum ben?" Demek belleği hiç de zayıf değildi. "İki yıl önce Topkapı Sarayı'na gelmiştim. Bir olayı soruşturmak için. Bir güvenlik görevlisi surlardan düşmüştü. Cinayetten şüphelenmiştik. Sonra kaza olduğu anlaşılmıştı." Üzüntüyle başını salladı. "Şinasi, zavallının iki çocuğu vardı. Trajik bir olaydı." Yana çekilerek eliyle içeriği gösterdi. "Buyurun, buyurun Nevzat Bey." Gülümser gibi oldu. "Nevzat'tı değil mi? Başkomiser Nevzat." "Aramızdaki buzlar eriyor muydu ne?" "Vallahi bravo Leyla Hanım," dedim sofadan geçip geniş bir salona girerken. "Hatırlamazsınız sanıyordum." Öğle güneşiyle aydınlanan salonun ortasında durdu. Geniş pencereden süzülen ışıklar kumral saçlarının rengini gözleri gibi bal rengine dönüştürüyordu. "Devasa bir müzede görev yapmak zorunda kalırsanız belleğinizin de güçlü olması gerekiyor. O kadar ayrıntı var ki hepsini bilmek zorundasınız." Neyse, soru dolu bakışlarını yardımcımın yakışıklı yüzüne çevirmişti. "Siz?" "Ali," diye gönülsüzce söylendi bizim Nobran. "Komiser Ali." Elini kadına uzatmamıştı bile. Leyla da pek umursamadı bizimkinin kabalığını. "Merhaba," dedi sadece. Sonra iki yanında iki amforanın bulunduğu açık kahverengi divanı gösterdi. "Oturun lütfen." Oturduğumuz divan geniş bir pencerenin ardındaki caminin kurşuni kubbesine bakıyordu. Gözlerimi camiden alamadığımı görünce "Küçük Ayasofya," diye mırıldandı. "Eski bir mabettir burası. Çok eski. 1500 yıldan fazla." Ali anlamamıştı. Güneşin altında parıldayan kubbeyi göstererek sordu. "Yani burası cami mi, kilise mi?" "Aslında kilise olarak yapılmış. Sergios Bakos Kilisesi. Bu şehri imar eden İmparator Justinianus tarafından. Ayasofya'dan 10 yıl önce. Yapımının da ilginç bir hikayesi var. İmparator Justinianus, düşman saydığı eski imparator Anastasius'u öldürtmek istiyormuş. Ancak bir gece rüyasına Sergios ve Bakos adındaki azizler girmiş. Ona endişelerinin yersiz olduğunu, suikastten vazgeçmesini söylemişler. Justinianus da hata yaptığını anlamış, eski imparatoru öldürtmekten vazgeçmiş. Kendisini uyardıkları için de bu iki azize minnet borcu olarak bu kiliseyi yaptırmış. Osmanlı döneminde kilise camiye çevrilmiş. Görünümü Ayasofya'ya benzediğinden adı da Küçük Ayasofya Camii olarak değiştirilmiş. Camiyle ilgili bu bilgileri çocukken rahmetli Münip enişteden duymuştum ama bozuntuya vermedim. Güzel bir hikayesi varmış. Böyle bir ibadethanenin karşısında yaşamak ilginç olmalı. Alaycı bir anlam belirdi yuvarlak yüzünde. Önceki müezzinin sesi korkunçtu. Hem ezanı hem de bizi katlediyordu günde 5 vakit. Bereket fazla tutmadılar, yerine gelen Şakir Efendi'nin enfes bir sesi var. Bu 1500 yıllık ibadethaneye yakışır bir ses. Hala ayakta dikiliyordu. Bizden tepki gelmeyince boşa konuştuğu duygusuna kapılarak ciddileşti. Evet, size nasıl yardımcı olabilirim? Neden oturmuyorsunuz dedim nazik bir tavırla. Ayakta kalmasanız daha iyi olur. Niye? Ne oldu ki? Necdet Denizel, eski kocanız. Gözleri kısıldı, canı sıkılır gibi oldu. Evet, ne olmuş Necdet'e? Soruya soruyla karşılık verdi yardımcım. Onunla görüşüyor muydunuz? Görüşüyordum tabii, o benim arkadaşım. Ne olmuş Necdet'e? Ne kendisi yanıtladı, ne de benim yanıtlamama izin verdi Ali. Onu en son ne zaman gördünüz? Leyla'nın yüzünü alev bastı. Gerginlikten çenesi titremeye başladı. Niye bunları soruyorsunuz? Necdet'e bir şey mi oldu? İnsanlara yakınlarının öldüğünü söylemek dünyanın en tatsız işiydi. Ama bu görevi yardımcıma bırakırsam her şey daha korkunç bir hal alabilirdi. Ölü bulundu diye mırıldandım. Söylediğimi duymuştu ama anlamamıştı. Ne? Evet, ne yazık ki Necdet Bey bu sabah ölü bulundu. Yüzündeki öfke söndü, omuzları düştü, önünde durduğu koltuğa çöktü. Emin misiniz? Gözlerini yüzümüze dikmiş, anlamaya çalışıyordu. Yanılıyor olamaz mısınız? Üzüntüsü sahici gibiydi. Yoksa o da Necdet'i unutamamış mıydı? Aklımdan bunlar geçerken kadının halinden zerrece etkilenmeyen yardımcım her zamanki nadanlığıyla olanı biteni özetledi. Bir yanlışlık yok hanımefendi. Eski eşiniz bu sabaha karşı saray burnunda ölü bulundu. Leyla'nın üzüntüsü şaşkınlığa dönüştü. Saray burnunda mı? Saray burnunda. Ali de benim gibi pür dikkat kadını izliyor, vereceği tepkileri ölçmeye çalışıyordu. Sizin çalıştığınız yerin, yani Topkapı Müzesi'nin birkaç yüz metre ötesinde. Leyla bir süre ne diyeceğini bilemeden öylece kaldı. Şimdi ağlayacak diye düşündüm. Yapmadı. Sandığımdan çabuk toparlandı. Peki nasıl? Nasıl olmuş? Sakin bir tavırla mırıldandı yardımcım. Öldürülmüş. Biri gırtlağını kesmiş. Leyla bir an yüzünü buruşturdu. Hepsi bu. Sonra sağ gözünün önüne düşen kumral saçlarını eliyle geri attı. Kim? Sesi en az Ali'ninki kadar sakindi. Kim yapmış? Bilmiyoruz. Sizin bildiğiniz bir şeyler vardır diye umuyorduk. Ben mi? Usulca geri çekindi. Güvenli bir limana girermiş gibi sırtını koltuğa yasladı. Ben nasıl bilebilirim? O geri çekilince oturduğum yerde öne doğru eğildim. Bakın Leyla Hanım, bu basit bir cinayete benzemiyor. Karşımızda profesyonel katiller var. Necdet Denizel hakkında bildiklerinizi bizimle paylaşırsanız onları daha kolay yakalarız. Çok zor bir istekte bulunmuşum gibi sıkıntıyla kıpırdadı. Tabii yardım etmek isterim ama Necdet'le 5 yıl önce boşandık. Onunla görüştüğünüzü söylediniz. Görüşüyorduk. Önemli bir meseleyi hatırlamış gibi durakladı. Sonra aklına gelen her neyse bizimle paylaşmak istemiyor olacak ki, hızla bakışlarını kaçırarak sürdürdü. Görüşüyordum ama ne tür işlerle uğraşıyor, kimlerle çalışıyor, o kadarını bilmiyordum. Onu en son ne zaman görmüştünüz diyerek ilk sorusunu yineledi Ali. Galiba o sizinle duygusal bağını hiç koparmamış. Çekmecelerinde fotoğraflarınızı bulduk. Yüzü asılır gibi oldu. Duygusal bağı koparmamış olması Necdet'in bileceği bir şey. Ama onda fotoğrafım olması doğal. Bende de onun fotoğrafları var. Yani siz duygusal bağlarınızı kopardınız. Kesin bir tavırla başını salladı. Evet, o iş bitti. Necdet benim için sadece eski bir arkadaştı. Tamam da, dedi Ali çenesini kaşıyarak, hala benim sorumu yanıtlamadınız. Ters ters baktı Leyla. Hangi soruyu? Hangisi ne olacak? Necdet'le en son ne zaman görüştüğünüzü? İkidir soruyorum, hep geçiştiriyorsunuz. Yardımcım kadını suçlar gibiydi. Leyla'nın sinirleneceğini düşündüm ama sükunetini korudu. Özür dilerim, kafam karıştı da biraz. Necdet'i en son pazar gecesi gördüm. Nerede görmüştünüz? Sepetçiler kasrındaki restoranda. Sepetçiler kasrı mı? Ali ile aynı anda sormuştuk. Tepkimiz Leyla'nın dikkatinden kaçmadı ama konuşmasına fırsat vermedim. Şu saray burnundaki kasırdan söz ediyoruz değil mi? Evet, o kasırdan söz ediyorum. 3. Murat'ın Mimar Davut Ağa yaptırdığı 1. Mahmut döneminde yenilenen kasırdan. İlgisiz öğrencilerine laf anlatmaya çalışan bir öğretmenin bıkkınlığı içinde tamamladı sözlerini. Yani sizin anlayacağınız saray burnundan Sirkeci'ye giderken yolun sağındaki tarihi bina. Leyla'nın bizi cahil yerine koymasını umursamadım bile. Yani dedim kadının gözlerinin içine bakarak, Necdet'in cesedini bulduğumuz yerin 100 metre ötesinde mi yemek yemiştiniz? İlk kez bir bozgun havası belirdi yüzünde. Ceset orada mı bulundu? Ardından telaşla savunmaya geçti. Sepetçiler kasrını Necdet seçti. Bana sorsa belki de oraya gitmezdim. Yemeğe gitmek bile hataydı. Zaten kavga ettik. Önemli bir açık yakaladığını düşündü bizim uyanık. Kavga mı ettiniz? Peki niye? Leyla'nın tepkisi sert oldu. Bakın, Necdet'i ben öldürmedim. Ona kızdığım doğru ama ben kimseyi öldüremem. Çünkü insanları öldürerek sorunların çözülebileceğine inanmıyorum. Cinayetin çözüm olmadığını düşündüğü halde tavuk boğazlar gibi insan öldüren o kadar çok katil görmüştük ki bu sözler ne beni ne de yardımcımı etkilemişti. Fakat tansiyonu yükselterek kadını kızdırmanın da bir anlamı yoktu. Ali'ye kibar ol diyen bir bakış attıktan sonra yanlış anladınız diyerek durumu toparlamaya çalıştım. Sizi cinayetle suçlamıyoruz. Biz sadece Necdet'i tanımak istiyoruz. Çünkü katilin profilini çıkarmamız için öncelikle kurbanı iyi tanımamız gerekir. Leyla'nın öfkesi geçer gibi oldu. Siz de işinizi yapıyorsunuz tabii, dedi sakinleşmeye çalışarak. Ama beni de anlamalısınız. Yıllarca birlikte yaşadığım bir adamın ölüm haberini aldım az önce. Ali yalandan bile olsa anlayışlı polis rolünü oynayamayacağından sessiz kalmayı seçerken ben nezaketi biraz daha ileri götürdüm. İsterseniz daha sonra geliriz. Siz düşünün, sonra konuşalım. Blöfüm işe yaradı. Leyla anında uysallaşıverdi. Yok, dedi anlayışlı bir tavırla. Sizi bir daha yormayayım buraya kadar. Ben iyiyim. Konuşalım lütfen. Ne sormuştunuz? Necdet'le buluştuğunuz geceyi anlatıyordunuz. Kederli bir anısını hatırlamış gibi buruk bir anlam belirdi yüzüne. Evet, o gece, 31 Mayıs gecesi bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Alın bir tuhaflık daha. Bitmiş evliliklerinin yıl dönümünü kutlamışlar. Yüzümdeki ifadeyi fark edince açıklama gereği duydu. Bitmiş bir evliliğin yıl dönümünü kutlamanın saçma olduğunu düşünüyorsunuz. Bence de öyle. Aslında böyle bir kutlama yaptığımız filan da yoktu. Necdet o kadar ısrar etmeseydi davetini kabul etmeyecektim zaten. Çok önemli bir konu. Lütfen beni kırma, dedi. Ben de kirlenmemiş anıların hatırına kabul ettim. Yemek yiyeceğimiz yeri bile merak edip sormamıştım. Necdet gelip beni müzeden aldı. Pazar günleri de mi çalışıyorsunuz? Kalender bir gülümsemeyle aydınlandı Leyla'nın yüzü. Bakmayın bugün evde olduğuma. Akşama üniversiteden misafirlerim olmasa yine müzede olurdum. Bize dur durak yok. Her zaman çalışıyoruz. Bütün günler, bütün geceler, bütün hafta sonları. yine de zaman yetmiyor. Bu saraya gönül vermiş insanlar için tatil tatlı bir rüyadır. Neyse, Necdet Saray'ın Hümayun kapısından aldı beni. Kırmızı spor arabasıyla gelmişti. Bak, sürat yapacaksan arabana binmem diye uyardım. Çünkü hız manyağıydı. Ne yapacağı belli olmazdı. Merak etme, pek uzağa gitmeyeceğiz zaten deyince bindim arabasına. Doğru söylüyormuş. Gülhane Parkı'nın içinden geçip sepetçiler kasrına girdik. O zaman anladım yemeği nerede yiyeceğimizi. Beni mutlu etmek amacıyla burayı seçmişti. Daha doğrusu yapacağı teklife uygun bir atmosfer yaratmak için. Şaka yollu mırıldandım. Yoksa yeniden evlenme mi teklif etti? Leyla'nın yüzü kızardı. Onun gibi bir şey. İlişkiye yeniden başlamamızı istiyordu. Kabul etmem için de tıpkı ilk evlilik teklifinde yaptığı gibi tarihi bir mekanı seçmişti. İlkini kabul etmiştim ya, ikincisine de evet diyeceğimi sanıyordu. Ama etmediniz. Etmedim tabii. Neden? Leyla'nın gözlerinde sorumu yadırgayan bir ifade belirdi. Yani sakıncası yoksa açıklayabilir misiniz demek zorunda kaldım, sizi üzmeyecekse. Artık beni hiçbir şey üzemez diyerek kollarını göğsünde kavuşturdu. Teklifini kabul etmedim çünkü Necdet bir zamanlar benim evlendiğim adam değildi artık. Evlendiğiniz adam nasıl biriydi? İdealist biriydi, fedakar biri, bilim için canını bile verebilecek biri. Yani Necdet değişti diyorsunuz. Hem de nasıl? Tek kuruş beklemeden, kızgın güneşin altında, yüzü gözü toz içinde, geçmişin izini bulmaya çalışan o arkeolog gitti, yerine düşündüğü, dokunduğu, ilgilendiği her şeyi paraya çevirmeye çalışan bir iş adamı geldi. Eskiden tarih yaşamının amacıydı, şimdi ise sadece zenginlik getirecek bir araç olmuştu. Böyle bir insanla birlikte yaşayamazdım. Yeniden başlasaydık, hayatım cehenneme dönecekti. Samimi görünüyordu. Odaya girdiğimizdeki o soğuk havasından eser kalmamıştı. Hiç tanımadığı polislere zoraki olarak bildiklerini söylemekten çok arkadaşlarına içini döker gibiydi. Ama dedim, kadının ruh halini bozmamaya özen göstererek. Necdet hayır cevabınızı kabul etmedi. Etmese de anlayışla karşıladı. Daha doğrusu öyle göründü. Necdet soğukkanlı biriydi. Duygularını saklamayı çok iyi bilirdi. Üstelik çok da sabırlıydı. Ne kadar kararlı olursanız olun, ne kadar kesin konuşursanız konuşun, istediği sonucu alıncaya kadar yakanızı bırakmazdı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 35.